Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 28. ayrım. Karşıya servis otobüsüyle geçemezdi. Personeli birer birer dağıttığı için çok zaman alıyordu. Oysa Cahit'in daha fazla zaman kaybına tahammülü yoktu. Bir an önce Çengelköy'e varmalıydı. Tek endişesi Tülay'ın Nizam'ın evine gitmiş olmasıydı. Hemen bir taksiye atladı. Neden sonra yolda aklına geldi. Nizam'ın adresini bilmiyordu. Lanetler okudu içinden. İşe dönüp personel dairesinden adresi öğrenebilirdi. Ama bu saatte de o serviste çalışan kimseyi bulmak imkansızdı. Cep telefonuna sarılıp Nuri'yi aradı. Delikanlı hemen açmıştı telefonu. Nizam'ın ev adresini biliyor musun? Diye sordu. Hayır abi. Personele koş ve mutlaka bana adresi öğren. Oğlan Nizam'la ilgili bir anormallik olduğunu anlamıştı. Ama tek kelime sormadan telefonu kapatıp doğru servise koştu. Servisin kıdemlisi Mahmure Hanım hala masasının başındaydı. Ondan başka kimse kalmamıştı. Gözlüklerinin üzerinden top gibi içeriye dalan delikanlıya baktı. Hayrola, bu saatte ne arıyorsun burada? Yoksa istifa dilekçesi mi vermeye geldin? Yok be abla, bana Nizam Yön'ün ev adresi lazım. Hem de çok acele. Yaşlı kadın kıkırdadı. Yoksa öldü mü? Zaten 10 günden beri kayıp o. Adamdan ne bir hastalık raporu ne de bir telefon alamıyoruz. Şef aktifesi hislerini mevki muameleye koymamızı söyledi. Ona aklım ermez abla. Sen acele tarafından şu adresi ver bana. Kadın sessizce yerinden kalktı. Dur bakalım, arayalım diye söylendi. Hiçbir güç Mahmure Hanım'ı aceleye getiremezdi. Salına salına dosya dolaplarından birine doğru gitti. Gri metal gözü açıp bir dosya çıkardı ve adresi okudu. Az sonra Nuri masasına oturup Cahit'i arıyordu. Cahit adresi ufak blok notuna yazdı. Çok şükür en azından adresi bulmuştu. Şimdi geriye sağ salim Tülay'ı bulmak kalıyordu. Her yanına sinir basmıştı genç adamın. Eğer Tülay'ın başına bir hal gelmişse o canavarı bulduğu yerde öldürebilirdi. Çengelköy'e vardığında sıcak bir yaz gecesi tüm nemiyle şehrin üstüne çökmüştü. Taksi bir çıkmaz sokağın nihayetinde durdu. İskemleye sıkı sıkıya bağlanmış kız ne kollarını ne de bacaklarını kımıldatamıyordu. Daha şimdiden kalın halatın sıktığı yerler canını acıtmaya başlamıştı. Yanakları akıttığı gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Artık ağlamaktan çekinmiyordu. Nasıl olsa mücadele azmi ve iradesi tükenmişti. Bu arada mezarın kazma işi de nihayete ermişti. Katil küreyi biriken toprak yığınının üzerine bırakarak kızın karşısına geçti. İşim bitti. Hazır mısın? Tülay yaşlı gözlerle adama baktı. Her şey sona ermişti artık. Az sonra canavar kendisini çukura sokacak ve üstüne toprak atmaya başlayacaktı. Allah'ım diye inledi kız. Bu ne feci bir sondu. Genç yaşta diri diri gömülmek. Havsalası almıyordu. Ama gerçek buydu. Sen acımasız bir yaratıksın diye bağırdı adama içindeki tüm nefretle. Katil bir kahkaha attı. Neden böylesin? Neden insanları öldürmekten zevk alıyorsun? Adamın çehresi birden değişti. Kızgın bakışlarını Tülay'ın gözlerine dikti. Kafasız karı, anlamıyor musun? Bütün bunların sebebi o. O kim? Kim olacak? Senin Nizam dediğin o beş para etmez sümsük. Bütün bunları benim başıma o sardı. Tülay hayretle adama baktı. Yalan söyleme, onun iyi bir insan olduğunu biliyorum. O karıncayı bile incitmez. Asıl kötü ve canavar olan sensin. Öyle mi sanıyorsun? Çok yanılıyorsun. Bana öldürmeyi, bu zevki o öğretti. Yalan bu, sana inanmıyorum. Katil birden hışımla yerinden fırlayıp kızın saçlarına asıldı. Tülay can havliyle bir çığlık attı. Adamın aldırdığı yoktu. Ağzında bir şeyler geveleyip duruyordu. Kız neden sonra parmağıyla beton zeminde bir yeri işaret ettiğini fark edebildi. Acıya katlanıp ne söylediğini anlamaya çalıştı. Bu betonun altında kim yatıyor biliyor musun? Hayır diye feryat etti kız. Yüzünden şiddet ve nefret akan yaratık kızın saçlarını çekmeyi bırakmıştı. Annem ve babam. Bir an dona kaldı Tülay. Ne diyeceğini bilemedi. Onları da sen mi öldürdün? Hayır, o öldürdü. Her şey öyle başladı zaten. Adamın omuzları titremeye başlamıştı. Fakat bu bir değişim titreşi değildi. Gözleri sulanmış, ağlamaya başlamıştı yaratık. Genç kız hiçbir anlam verememişti. Canavarın ağlamasını yadırgadı. Yoksa onun içinde de hala insani bazı duygular mevcut muydu? Devam et diye fısıldadı usulca. Bu bir zaaf anıydı. Belki de canavarın bugüne kadar hiç yaşamadığı anlar. Yaratık çözülüyordu. Şu sıra Doktor Nezih'in burada olmasını çok isterdi Tülay. Ancak o değerlendirebilir, bir açıklama yapabilirdi. Adamın omuzları sarsılmaya başlamıştı. Kızın yüzüne bakmıyordu artık. Bir gece diye mırıldandı hıçkırarak. Babam yine annemi dövüyordu. Haince, gaddarca. Hep döverdi zaten. Nizam bunun sebebini bilmezdi. Yalnız üzülürdü. Ya sen diye sordu Tülay. Ben mi? Ben o zaman yoktum ki. Nasıl bileyim? Peki sen ne zaman çıktın ortaya? O gece diye fısıldadı katil. Nizam'ın babamı öldürdüğü gece. Kızın merakı gittikçe artıyordu. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Birden, aniden. Nizam babamın annemi dayaktan öldürdüğünü gördü. yanına gitti. Annemin başı göğsüne düşmüştü. Yüzü gözü yara bere içindeydi. Genellikle onu kemeriyle döverdi. Kimse duymasın diye bodruma indirir, saatlerce annem kendinden geçinceye kadar vururdu. Neden ama? Hasta ruhlu bir adam mıydı? Bilmiyorum. Onu Nizam daha iyi bilir. Bir sebebi olmalı. Vardı. Nizam öğrenmişti. Neydi o sebep? Biz, yani Nizam ve ben, piçmişiz. Annem bizi başka bir erkekten peydahlamış. Babam bunu bilirmiş. Sonra ne oldu? Babam Nizam'ı da çok dövermiş. Hatta ondan nefret edermiş. Kendi çocuğu değil diye. Nizam bu gerçeği de o gece öğrenmiş. Katilin konuşması gittikçe zorlaşıyordu. Kısık kısık konuşuyor, kelimeler ağzından güçlükle çıkıyordu. Çok pısırıktır o. Beceriksiz, ödlek ve şahsiyetsiz. Ben geçmişi tam hatırlayamıyorum. Net hatırladığım tek şey, tahta masanın üzerinde gördüğüm babamın sustalısıydı. Onu birden kavradım. Avucumun içine bile tam oturmuyordu. Omuzları sarsılmaya devam ediyordu katilin. Daha sonra, diye sordu kız. Bıçağı babamın tam kalbine sapladım. Yerinde sarsıldı bir an. Sonra kütük gibi toprağın üzerine devrildi. Böyle bir hareketi hiç beklemiyordu. Bunu sen mi yaptın, yoksa Nizam mı? Ben tabii. O ödlek adam öldürebilir mi hiç? Sen o zaman mı doğdun? Yani Nizam'ın bedeninden ilk ayrılışın o gece mi oldu? Evet, o pısırık namussuz beni kullandı. Sonra da inine çekildi. En iğrenci de hep beni bastırıp dışarı çıkmamı engellemesiydi. Artık aramızda bir mücadele başlamıştı. Birinin bedenin sahibi olması gerekiyordu. Katil aniden sustu. Birkaç saniye yerinden kımıldamadan öylece kaldı. Ondan hep nefret ettim. Adi, düzenbaz, hilekarın tekidir o. Ya sen nesin? Onun iğrenç olan öteki yanı değil misin? Ağlaması kesilmişti adamın. Gözleri yine vahşi parıltılarla dolmuş ve kin kusmaya hazır hale gelmişti. Bir kahkaha patlattı. Benden ödü kopuyor şimdi. Onu mahvettim. Aşık olduğu kızı öldürdüm. Şimdi de en sevdiği iş arkadaşını, yani seni geberteceğim. Bana bundan güzel mutluluk mu olur? Sen bir hastasın, diye bağırdı Tülay. Asıl hasta o, ben değilim. Anlamıyor musun? Siz ikiniz aynı kişiliksiniz. Hayır, ben Nizam değilim. O rezil olamam. İstesen de, istemesen de siz bir bütünsünüz. Kes sesini orospu. Bunu duymak istemiyorum. Tülay sustu yine. Ama beynini kurcalayan bir yığın soru vardı yaşadığı olağanüstü korku ve gerilime rağmen. Aklı büsbütün karışmıştı. Anladığı kadarıyla her şey Nizam'ın babasını bıçakladığı o anda olmuştu. Belki de küçük Nizam'ın bilinçaltında babasına duyduğu nefret ve öfke o an patlamış ve katil karakteri birden ortaya çıkmıştı. O olay içindeki öteki benliği açığa vuran tetiklemeydi. Yutkundu Tülay. Sonra cesaretini toplayarak sordu. O sırada kaç yaşındaydınız? Ne bileyim ben, 14-15 falan olmalıyız. Kız meraka kapıldı. Peki olay duyulmadı mı? Cesetleri ne yaptınız? Polis babanızın bıçaklanarak öldürüldüğünü anlamış olmalıydı. Katil yeniden sırıttı. Merak mı ettin ne olduğunu? Merak ettim doğrusu. O yaşta bile çok yetenekli olduğumu düşünemiyor musun? Şimdi anlıyorum galiba. Onları bu bodruma gömdün değil mi? Evet. Tam oturduğun yerin altına. Orada fahişe, Nizam gibi bir piçi doğuran kadınla gaddar bir adamın iskeletleri yatıyor. Deha düzeyindeki beynim daha o anda çözüm bulmuştu zaten. Babamız sandığımız o herif denize çok meraklıydı. Sık sık balığa çıkardı. Bazen annemi de yanına alırdı. Burası eskiden kayıkhane olarak kullanılırdı. Şurada bir kayık dururdu. Önce cesetleri burada bırakıp baltayla kayığın tam orta yerini parçalayarak denize açıldım. Tekne fazla açılamadı. Ve su almaya başladı. Sonra da battı. Yüzerek sahile çıktım. Aceleyle bodruma dönüp cesetleri gömdüm. O tarihlerde bodrum zemini rutubetten çürümesin diye toprak olarak bırakılmış. Üzerine çakıl taşları döşenmişti. Onları gömmek zor olmadı. Bütün kan izlerini yok ettim. Her şeyi yerli yerine yerleştirdim. Yatak odama döndüğümde şafak sökmek üzereydi. Durumu nasıl açıkladın el aleme? Bu çok basit oldu. Onların gece lüfer tutmaya çıktıklarını söyledi Nizam. Bir kaza olmuş ve tekne bilinmeyen bir sebepten batmış diye düşünüldü. Ertesi gün öğleye doğru Nizam bitişikteki komşuya telefon etti. İlgili bir adamdı. Endişelenerek köşke geldi. Sonra polisi aradı. Tabii hiçbir sonuç elde edilemedi. Tahkikat semeresiz kaldı. Peki cesetler bulunamayınca polis şüphelenmedi mi? Kimden şüphelenecek ki? 14 yaşındaki ebleh biri olandan mı? Ayrıca 4-5 gün sonra Salacak kıyılarına kayığın adı yazılı parçası vurmuştu. Ondan sonra polis dosyayı kapattı ve olay unutuldu. Ya Nizam ne oldu? Üşütük mü? Sizler onu öyle diyorsunuz değil mi? Ne olacak? O aptal ve gelişmemiş kafasıyla yaşamaya devam etti. Okudu, mektepleri bitirdi. Ama bir bok olamadı. Asla olamazdı da. Yeteneksizin tekiydi zaten. Yaptığı en kötü şey ise beni iradesiyle boğmaya çalışmasıydı. Senelerce bunun için didindi durdu. Benim içimdeki nefret ise her geçen yıl biraz daha yoğunlaşıyordu. Beni yaşamaktan alıkoyuyordu. Hatta beni yok etmek için intiharı bile düşündü aciz yaratık. Ama sonunda ben onu yendim. Tüm çırpınışlarına rağmen. Az evvel beni bir kere daha ele geçirmeye çalıştı. Niyeti seni kurtarmaktı. Tabii buna izin veremezdim. Asla. Katil soluklanıp durdu. Her şeye rağmen yorgun düşmüş bir hali vardı. Bir süre kızın gözlerinin içine baktı. Sonra tıslayarak sordu. Merakını giderebildin mi? Kız kuruyan dudaklarını diliyle ıslattı. Boğazı yanıyordu. Tam olarak değil. Hala merak ettiğim birkaç nokta var. Öyleyse acele et. Gecikiyorum. Tülay'ın beyni karıncalanır gibi oldu. Bu hasta ruhlu adam gecikiyorum demekle kendini diri diri gömmeyi kastediyordu. Bunu sonsuza kadar sürdüremezsin. Önünde sonunda seni yakalayacaklar. Ömrünün geri kalan kısmını bir tımarhanede geçirmeye mecbur kalacaksın. Katil sırıttı. Seninle bahse tutuşmayı çok isterdim ama ne yazık ki bunun mümkünatı yok. Zira sen az sonra öleceksin. Hem bu kadar gevezelik yeter. Gömülmeye hazır ol. Cahit taksiyi başından savınca çıkma sokağın ortasında durup karşısında yükselen uzun taş duvarlara baktı bir süre. Etraf iyice karanlıktı ve sokağı aydınlatan tek lambanın yetersiz ışığında kuytular ürkütücü gölgelerle şekilleniyordu. Bahçe duvarlarının arkasında yer alan köşkün silüeti gecenin karanlığında sanki olduğundan da büyük ve korkutucuydu. Cahit bunun belki de tüm elektriklerinin sönük oluşundan kaynaklandığını düşündü. Ama aklını asıl kurcalayan nokta nasıl olup da Nizam gibi çulsuzun boğazın böyle en mutena yerlerinden birinde yaşadığıydı. İnanılacak şey değildi. Burada ancak ensesi kalın zengin insanlar oturabilirdi. Hatta bir an Nuri'nin hata yaparak yanlış bir adres verip vermediğini düşündü. Geldiği adres elindeki nota uyuyordu. Bahçeyi çevreleyen duvarların çıkmaz sokağa bakan tam ortadaki demir parmaklıklı kapısına yaklaştı. Burada kimseler yoktu. Gözü karanlığa biraz daha alışınca bahçenin terk edilmişliğini fark etti. Sanki yıllardır insan eli değmemiş gibiydi. Sokağın yetersiz ve titrek ışığında bile demir kapının boyasızlığını ve üzerinde yer yer oluşan pasları görebiliyordu. Bu köşk metruk olmalıydı veya Nizam çalıştığı yere kasten yanlış bir adres vermişti. Onun gibi bir suçludan her şey beklenirdi. Huzuru iyice kaçmıştı. Kapıyı itti, açılmadı. O zaman demirlere geçirilmiş asma kilidi gördü. Kanaati pekişti. Bu evde kimse yaşamıyordu. Adres sahte olmalıydı. Ne yapacağını düşünmeye başladı. Önce telefonunu çıkarıp Tülay'ı cebinden aradı. Numaraya erişilemiyordu. Her nedense kızın telefonu kapalı tuttuğunu anladı. Eve dönmüş olabileceği ihtimaliyle bu defa Nazan Hanım'ı aradı. Kadıncağız da merak içindeydi. Şimdiye kadar çoktan dönmüş olması gerekirdi diye endişelerini açıkladı. Ana kalbi daha çok bir kaza ihtimali üzerinde duruyordu. Cahit ona merak etmemesini söyledi. Muhtemelen ekstra bir işin peşine düşmüş olabileceği yalanıyla oyaladı. Başka ne diyebilirdi ki? Kızınızın bir manyağın elinde tutsak olduğundan şüphe ediyorum diyemezdi elbette. Telefonu kapatıp bu defa Nizam'ın cebini aradı. Çalıyor fakat telefon açılmıyordu. Aklına başka bir çözüm gelmiyordu. Sokağın ortasında durup kara kara düşünmeye devam etti. Burada oyalanmasının hiçbir anlamı yoktu. Geriye son bir çare kalıyordu. O da polisi aramak ve tüm öğrendiklerini birer birer açıklamaktı. Niyeti doğrudan doğruya komiser Kenan'a ulaşabilmekti. Herhalde ihbarını en iyi değerlendirebilecek kişi ancak o olabilirdi. Saatine bir göz attı. 9'u geçiyordu. Bu saatte onu makamında bulmak olanaksızdı. Emniyetin santralinden kendini tanıtarak çok önemli bir ihbarda bulunacağını ve mutlaka başkomiser Kenan'la görüşmek istediğini söyledi. Komiseri bulacağını hiç sanmıyordu. Fakat alo diyen sesten onu hemen tanımıştı. İçini bir umut kapladı. Kısa ve özlü kelimelerle tüm endişesini özetledi. Komiser ifadesi bittiği zaman önce nerede olduğunu sordu. Sonra olduğunuz yerde kalın ve beni bekleyin cevabını aldı. Genç adamın yüreğine biraz daha su serpilmişti. Ama telefonu kapattığında yeniden karamsarlığa kapıldı. Tülay için çok geç kalmış olabilirlerdi. Aradan geçen saatler içinde katil belki de çoktan sevgilisini öldürmüştü. Bunu bir türlü kabullenemiyor, düşüncesi bile yüreğini dağılıyordu. Polis 20 dakikadan evvel gelmezdi buraya. Belki de yarım saat. Ayrıca burada buluşmanın da bir anlamı yoktu. Nasıl olsa aldığı adres sahteydi. Nizam bu metruk köşkte oturmuyordu ki. Sonra beyninde bir şimşek çaktı. Bunu neden şu ana kadar düşünemedim diye hayıflandı. En azından komşu evlerden birisinin kapısını çalıp Nizam Yün'ün o köşkte oturup oturmadığını öğrenebilirdi. Hızla etrafına bakınıp başvurabileceği uygun bir ev aradı. Sokağın hemen girişindeki 3 katlı ahşap bir evin ışıkları yanıyordu. Çılgın gibi oraya koştu ve kapıyı çaldı. Kapı az sonra açılmıştı. Karşısında yaşlıca, ak saçlarını yemeniyle toplamış, güler yüzlü bir kadın çıkmıştı. Cahit telaşla sorusunu kadına yöneltti. Galiba heyecanından ne demek istediğini kadına tam olarak anlatamamıştı. Bir daha yineledi. Kadın Karadeniz aksanıyla konuştu. Bu defa da onun ne dediğini Cahit anlamadı. Ama sonunda ortak bir noktaya vardılar. Kadın bildiği bileli o köşkün Yön ailesine ait olduğunu söylüyordu. Katil genç kızın önce ayaklarını sonra da ellerini iskemleden çözmüş fakat ardından el ve ayaklarını birbirine bağlayarak bir halat yumağı haline getirmişti. Tülay'ın hiçbir şekilde karşı koyma şansı olmamıştı. Artık gözyaşlarını tutamıyordu. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Genç ve hayat doluydu ve asla böyle bir sonu hak etmemişti. Çaresizlik kızın bütün direncini kırmıştı. Ağlamak istemiyordu ama elinde değildi. Katil bağlama işini bitirince usulca onu kucağına almış ve açtığı çukurun içine yatırmıştı. Yüzünde vahşi ve şeytani bir gülümseme vardı. Her zamanki gibi. Susmuş, konuşmaz olmuştu artık katil. Küreyi eline aldı ve mezar çukurunu açarken yan tarafa yığdığı toprakları kürekleyip kızın üstüne atmaya başladı. İşini dikkat ve titizlikle yapıyordu. İlk toprakları kızın bacakları üzerine serpmişti. Tülay her an kendinden geçebilirdi artık. Değişmez sonuca baygın olarak girmek daha hayırlıydı. Bayılmak istiyordu ama bayılamadı. Acı gerçekle yüz yüzeydi. Diri diri gömülüyordu. Üstünü örten topraklar beline ulaştı. Bacakları tamamen toprak altında kalmıştı. Çok garipti. Ama ölüme bu kadar yaklaştığı bir sırada aklına bir takım erişilmez istekler üşüyordu. Güneşin altında yürümeyi, denizde yüzmeyi, kışın soğuğunu, yazın yakıcı sıcağını teninde algılamayı, yeni biçilmiş çimlerin kokusunu duymayı, bir çikolatanın, çileğin veya portakalın lezzetini tatmayı istiyordu. Cahit'in sevimli, cana yakın, müşfik yüzünü görme arzusuyla yanıp tutuşuyor, tenine teninin temasını düşlüyordu. Oysa gerçek, vücudunu kaplayan soğuk topraktı. Ürkütücü bir sessizlik kaplamıştı etrafı. Sadece küreğin yerden toprak alırken alttaki beton zemine değen tiz seslerini algılıyordu. Beynine bir takım sesler düşüşüyordu. Yağmur damlalarının tıpırtısı, rüzgarın ıslığı gibi. Halbuki dışarıda sıcak bir Ağustos gecesi hüküm sürüyordu. Ne yağmur vardı, ne de rüzgar. Başını ve ağzını henüz toprak kaplamamıştı. Konuşabilirdi. Ama konuşmanın ne yararı vardı ki? Gözlerini güçlükle canavara çevirdi. ''Senin hiç acıman yok mu? Lütfen söyle. Yaşamak istiyorum. Benim ne günahım var? Sana ne kötülük ettim?'' diye inledi. Katil elindeki küreği bir an havaya kaldırarak onun yüzüne baktı. Sırıtmaya devam etti. Gayet kısık bir sesle ''Kes sesini orospu'' dedi. Ve sonra kürekteki toprağı kızın üzerine boşalttı. Burada sokağın ortasında tek başına polisleri bekleyemezdi Cahit. Bunun hiçbir yararı yoktu. Hele sevdiği kız hala şu karanlık ve uğursuz görünen köşkün içindeyse. Kapkaranlıktı bina. En ufak bir hayat emaresi görünmüyordu. Koşarak demir parmaklıklı kapının önüne gidip yeniden içeriye baktı. Çıt çıkmıyordu. Az ilerideki denizden gelen iyot kokusu burnuna çarptı. Bir vapur düdüğü kulaklarında çınladı. Bir yolunu bulup içeriye girmeliydi. Zayıf da olsa Tülay'ın içeride olması ihtimali hala mevcuttu. Kapının önünde daha fazla oyalanmanın gereği yoktu. İçeride Tülay'ın boynu kesik cesediyle karşılaşma olasılığı kanını donduruyordu. Bahçe duvarları normal insan boyundan yüksekti. Ama gerilip sıçrarsa parmaklarıyla tepe noktasına tutunabileceğini aklı kesti. İkinci deneyişinde elleri tepeye varmıştı. Ayaklarını duvar satındaki eğri büğrü taşlara dayayarak kendini yukarı çekti. Tırmanışı kolay olmuştu. Duvarın tepesinde bir an oturarak aşağı baktı. Sonra rahatlıkla kendini bahçeye bıraktı. Ses çıkmamıştı. Yine de ihtiyatı elden bırakmadan etrafı bakışlarıyla kolaçan etti. Sessizlik, sadece ürkütücü bir ölüm sessizliği vardı ortalarda. Bir de nemli gecenin boğucu sıcağı. Daha şimdiden ter içinde kalmıştı Cahit. Ne yapacağını, nereden kızı aramaya başlayacağını kestiremedi. Sağ tarafta ufak bir müştemilat gözüne çarpmıştı. Ağır ağır önce o yana doğru yürüdü. Sonra birden vazgeçti. Karanlık ve tekinsiz ana köşk binası adeta çekiyordu kendisine. Sinirleri öylesine gerilmişti ki bahçede yürürken gürültü çıkarmamayı bile düşündüğü yoktu. Elinden gelse Tülay diye bağıracaktı. Fakat bu son derece anlamsız bir şey olurdu. Girişteki 3-4 basamağı çıktı. Köşkün ana giriş kapısı kapalıydı tabii. Oradan giremeyeceği kuşkusuzdu. Yine de kontrol etti. Kapalı kanadı itti. Kabartmalı, ahşap oymalı kapı yerinden bile kıpırdamadı. Işıksız bahçe, gecenin zifiri karanlığı, çevresindeki objeleri rahatlıkla görmesine engel oluyordu. Çaresizce bakınıp rahat bir giriş yolu aradı. Biraz gecikmeyle de olsa sonunda aradığını buldu. Hemen kapının yanında eski, renkli camlardan yapılmış bir vitray görünümünde bir pano vardı. Parmak uçlarıyla yokladı. Oldukça dardı. Fakat kırdıktan sonra yan dönerek buradan içeri süzülmesi mümkün olabilirdi. Biraz gürültü çıkacaktı ama umursamadı. Beklemeye tahammülü kalmamıştı artık. Cama güçlü bir tekme indirdi. Kırılan cam parçaları şangırtıyla etrafa saçıldılar. Korkunç sessizlikte tahmininden de fazla gürültü çıkmıştı. 28. ayrımın sonu sayfa 383, devamı 29. ayrımda.